Ayrım 21.
Sadece Anadolu Ajansı'nın verdiği haberler yayınlanabiliyordu. Onun da ilk gün verdiği tek haber vardı. Bunda Atatürk Bulvarı'nda bir bombanın patladığı ve bir kişinin öldüğü bildiriliyor. Ancak o olayın von Papen'le ilgili olmasından bile sadece bir ihtimal olarak söz ediliyordu. Bu bilgi kıtlığı içinde de çeşitli söylentiler birbirini izliyordu. Bombacıları fark edip tabanca çektiğinden söz edilen von Papen, olay karşısındaki durumunu yıllar sonra yayınladığı anılarında kendisi anlatacaktı. Şöyle: "Karımla birlikte ikametgahtan çıkmıştım. Yürüyerek büyükelçiliğe gidiyordum. Atatürk Bulvarı'nda hemen hemen kimse yoktu. Birdenbire ikimiz de kuvvetli bir infilakla yere yuvarlandık. Hemen ayağa kalktım. Memnuniyetle gördüm ki kemiklerime bir şey olmamıştı. Kendini biraz kaybetmiş olan karıma ayağa kalkması için yardım etmeye çalıştım. Bir mayının üzerinden geçtiğimizi düşünerek yerinden kımıldama diye bağırdım. Çünkü ayağa kalkarken geriye baktığım zaman koca caddede kimseyi görememiştim. Bu ancak mayın olabilirdi. Ya biz üzerine basmıştık ya da yakındaki evlerin birinden patlamıştı. Bunu bir ikincisi takip edebilirdi. O sırada yakınımızda bir taksi durdu. Şoföre bağırarak yakındaki büyükelçilik binasından polise haber vermesini söyledim. Aslında buna hiç de ihtiyaç yoktu. Çünkü infilak yüzlerce metre uzaklığa kadar tesirini göstererek çevredeki bütün evlerin camlarını kırmıştı ve birçok meraklı olay yerine koşuyordu. Mükemmel bir şekilde çalışan Türk Emniyet Teşkilatı mensupları da derhal olay yerine geldi. Peki Emniyet Teşkilatı mensupları olay yerine geldikten sonra ne yaptılar? Bunun ayrıntıları olay üzerine hükümet emriyle konulan haber yasağı kalktıktan sonra öğrenilebilecekti. Aslında bombanın insan elinde patladığının ve ölen insan sayısının bir olduğunun saptanması bile hayli vakit almıştı. Çünkü olay yerinde sadece insan değil, insan parçası bile görünmüyordu. O saptamada ancak bir ağacın dalına asılı kalmış bir ayakkabı teki bulunduktan ve kaldırımlarla yol kenarındaki duvarlara yapışan uzuv ve deri parçaları cımbızla toplandıktan sonra yapılabilmişti. Bir de kumaş parçası bulunmuştu. Bombanın o bir insanın elinde patlamasının nedeni de bir yanlışlığa bağlanmıştı. O vakitler canlı bomba uygulamaları yoktu. Öyle bir şey akla bile gelmiyordu. Üzerinde durulan ihtimal, adamın bombayı atıp kaçacak yerde yanlışlıkla elinde patlatmış olmasıydı. Konsolosluğa polis ablukası. Olayın aydınlanmasına orada bulunan kumaş parçasının büyük katkısı oldu. Kumaş nadir görülen bir cinstendi. Polisler onu Ankara'daki otellerde dolaştırıp göstererek o kumaştan elbise giyen birinin kaldığı oteli buldular. Oradaki kayıtlardan yola çıkarak ölen suikastçının Üsküp doğumlu Ömer Tokat adında bir göçmen olduğunu öğrendiler. Onun bağlantılarına ulaştılar. Ömer Tokat İstanbul'da hukuk fakültesinde okuyordu. Hukuk fakültesindeki arkadaşları bulundu. Onlardan ikisi Abdurrahman Sayman ve Süleyman Sav suç ortağı olarak tutuklandı. Verdikleri ifadeye göre üçünün birlikte İstanbul'daki Sovyet konsolosluğuyla temas halinde oldukları anlaşıldı. Orada tabanca kullanma ve bomba atma talimi görmüşler. Kendileriyle konsolosluğun iki Rus memuru Pavlov ve Kornilov meşgul olmuş. Bu anlaşılınca İstanbul'daki Sovyet konsolosluğu binası polis ablukası altına alındı ve iki Rus'un teslim edilmesi istendi. Konsolosluk buna önce diplomatik dokunulmazlığını öne sürerek razı olmadı. Fakat hükümet ablukayı kaldırtmadı. Sanıkların bir suikast teşebbüsüne katıldıklarını, bunu diplomatik dokunulmazlığın sınırları dışında saydığını belirtti. Eğer iki Rus kısa bir süre içinde teslim edilmezse, daha ciddi tedbirlerin alınacağını belirtti. Sonuçta gergin bir bekleyişin arkasından sanıklar polise teslim edildi. Soruşturma Nisan başına kadar tam bir gizlilik içinde sürdürüldü ama duruşma basına açık oldu. Savcının iddianamesine göre konsolosluk memurları Pavlov ve Kornilov, suikastçi Ömer Tokat'ı von Papen'i öldürmeye azmettirmişlerdi. Plana göre Ömer, von Papen'i tabancasıyla ateş ederek öldürecekti. Ona yanına verilen bombanın bir sis bombası olduğu söylenmişti. Ömer bombanın düğmesine tabancayla öldürme işini tamamladıktan sonra basacak ve ortalığı kaplayan sisin içinden rahatça kaçacaktı. Ömer bunu böyle biliyordu ama aslında aldatılmıştı. Bomba çok güçlü bir infilak bombasıydı. Patlayınca Ömer'le birlikte tüm delilleri yok edecekti. Pape'nin ölümden kurtulması, Ömer'in bombayı Pape'nin yanına yaklaşmadan ve tabancayla ateş etmeden önce herhalde yanlışlıkla patlatması yüzündendi. Savcının iddialarını Rus sanıklar kabul etmediler ama uzun süren duruşma sonunda mahkeme iki Rus'u 20'şer yıl, iki Türk'ü de 10'ar yıl hapse mahkum etti. Sovyetler Birliği bu kararı şiddetle protesto etti. Von Papen'e suikasti Almanların düzenlediğini, suçun Rusların üstüne yıkıldığını iddia etti. Ama Türk tarafı bu iddialara aldırış etmedi. Bu karar daha sonra Yargıtay'ca bozulup iki Rus'un cezası 16,5 yıla indirilecek, 1944 yılının Ağustos'unda da Ruslar siyasi bir kararla Sovyetler Birliği'ne iade edileceklerdi. Başlangıçta bu davayı şiddetle protesto eden, Von Papen'e suikastle ilgisi olmadığını öne süren Sovyetler Birliği, zaman içinde itirazlarını unuttu. Bu da gösteriyordu ki o protestolar bir inkar gösterisiydi. 24 Şubat 1942 günü Alman Büyükelçisini öldürme girişimi bir Rus işiydi. Peki Ruslar bunu hangi amaçla yapmışlardı? Bu konuda kesin bir kanı ortaya çıkmadı. Sadece bir varsayım öne sürülebildi. Von Papen ölür ve suikastçının parçalanması sonucunda iz bulunamazsa, Almanlar Türkleri suçlayabilir, Türk-Alman ilişkileri bozulabilir. Bu da Rusların işine gelir. Hesap bu olmalıydı. Hesap gerçekten öyleyse yanlış çıktı. Suikast girişimi bunun tam tersine sonuç verdi. Von Papen ölmedi. Suikastçılar bulundu. Türk-Alman ilişkileri yerine Türk-Rus ilişkileri kötüleşti. Almanya'nın Türkiye'deki etkisi daha da arttı. Struma faciası. Von Papen'e suikast bombasının patladığı 24 Şubat 1942 günü Karadeniz'de Türkiye'yi de ilgilendiren büyük bir facia yaşandı. İçinde 769 yolcu bulunan bir gemi battı. Ama o facia bomba olayının gölgesi altında kaldı. Üzerinde fazla konuşulmadı ve yazılmadı. Konuşulup yazılmaması herhalde Türk hükümetinin de tercihine uygundu. Çünkü o faciada onun da sorumluluğu vardı. Şimdi özetleyeceğim olayın büyüklüğünü o zaman ben de fark edememiştim. Oysa aynı günkü Von Papen'e suikasti ve onunla ilgili gelişmeleri ayrıntılarıyla hatırlıyorum. Demek ki Von Papen'le uğraşmaktan Karadeniz'de batan gemiyi öğrenmeye sıra gelmemiş. Şunları daha sonra öğrendim. Batan geminin adı Struma'ydı. Panama bandıralıydı. İçindeki 769 yolcu Yahudiydi. Almanya'nın kontrolüne giren Romanya'dan Filistin'e göç etmek için yola çıkmışlardı. Kendilerini göçmen olarak kabul edecek bir ülke arıyorlardı. Struma 15 Ocak günü İstanbul'a gelmişti. İçindekiler Türkiye'den sığınma izni istemişlerdi. Türkiye'nin savaşın o dönemindeki kararı ise artık hiçbir şekilde göçmen kabul etmemekti. Savaştan önce Almanya'dan gelen Yahudileri Almanya'nın itirazına rağmen kabul edip himayesi altına alan Türkiye artık kendini o rahatlık içinde hissetmiyordu. Hem yeni bir mülteci problemiyle uğraşmak istemiyordu hem de Almanya ile ilişkilerine olumsuz etki yapabilecek adımlar atmamaya dikkat ediyordu. Türkiye Yahudilerin iltica talebini kabul etmedi. Gerçi onları hemen geri göndermedi. Geminin limanda 5 hafta süreyle demirli kalmasına izin verdi. O süre içinde İngiltere ile temas etti. Gemi yolcularının Filistin'e göçmen olarak kabul edilmesini istedi. Filistin o sırada İngiliz egemenliği altındaydı. Dünyanın çeşitli yerlerindeki Alman tehditlerinden kaçan Yahudiler oraya sığınıyorlardı. Fakat İngilizler Filistin artık doldu gerekçesiyle oraya gitme iznini sınırlamışlardı. Türk hükümetinin Struma'daki yolcular için yaptığı girişim İngiliz Koloniler Bakanlığı'na takıldı. Gelen cevapta Filistin'e artık mülteci kabul edemeyiz ama 16 yaşından küçük çocuklar için bir şey yapmaya çalışabiliriz denildi. Bu çalışabiliriz umudunun da bir faydası olmadığı belliydi. Struma'da 16 yaşından küçük çocuklar da vardı ama onların anneleri, babaları, ablaları, ağabeyleri de vardı. Onlar birbirlerinden nasıl ayrılacaklardı? Bu temaslar sırasında Türkiye Struma'yı İstanbul'da 5 haftadan fazla tutamadı. Ve 23 Nisan günü onu geldiği denize iade etmekten başka çare kalmadığını açıklayarak Karadeniz'e geri gönderdi. Gemi içindeki yolcularla birlikte İstanbul Boğazı'ndan çıktı, gitti. Gittiği deniz, doğuda Rusların tutunduğu birkaç yerin dışında artık bir Alman denizi gibiydi. Ve ertesi gün, Von Papen'e suikast olayı günü gelen haberler şöyle oldu. Struma, Şile açıklarında bir torpile çarparak batmıştı. Gemidekilerden sadece bir kişi kurtulmuştu. Adı David'ti. 22 yaşındaydı. 4 yolcuyla birlikte bir sala çıkmayı başarmıştı. Ötekiler soğuğa ve dalgalara dayanamayıp ölmüşlerdi. David Türk motorları gelip kendisini kurtarıncaya kadar dayanabilmişti. Struma gerçekten bir torpile mi çarpmıştı, yoksa Alman denizaltısının gönderdiği torpil ona mı çarpmıştı, anlaşılamadı. Karadeniz'de de Ege Denizi'nde de serseri torpiller az değildi. Onların bazen Türk motorlarına çarptığı da oluyordu. Nitekim Struma'nın battığı gün gene Karadeniz'de Çankaya adındaki 200 tonluk bir Türk motoru da torpile çarparak batmıştı. İçindeki 22 kişilik mürettebat kurtarılmıştı. Evet, Struma faciasının hikayesini sonradan öğrendim. Anlaşılıyor ki bu konu o günlerde büyükler arasındaki savaş sohbetlerinde pek yer almamış. İnsanlarda şöyle bir eğilim var. Vicdanlarını rahatsız eden konuları, hele çocukların yanında, fazla konuşmuyorlar. Belki kendi kafalarından da uzaklaştırıyorlar. Struma faciasının Türkiye'deki insanlar üzerindeki etkisi de herhalde böyle olmuştu. Vehbi Koç'un kurtarabildiği aile. Struma'nın İstanbul Limanı'nda kalışı sırasında gemiden özel izinle çıkarılıp kurtarılan bir aile olduğu sonradan öğrenildi. Kurtarılması Vehbi Koç'un gayretiyle olmuştu. Aile Mobil Oil şirketinin Romanya'daki müdürüyle eşi ve iki çocuğuydu. Yahudiymişler. Romanya'dan o gemiyle ayrılmışlar. Struma'nın durumundaki tehlikeyi gören Mobil Oil'in yöneticileri harekete geçmiş. Ankara'da Vehbi Koç'u bulup rica etmişler. Gerisini Vehbi Koç'un anılarından izleyelim. Mr. Walker'ın isteği, Türk hükümetinin bu dört kişinin vapurdan çıkmasına izin vermesi. Biz İngilizlerden izin aldık. Aynı akşam Toros Ekspresi ile Türkiye'den çıkacak Hayfa'ya gidecekler dedi. Bu benim yapabileceğim bir iş değildi ama Mr. Walker'ı kırmak da istemiyordum. Doğru Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gittim. O zaman orada tanıdığım şube müdürü, sonradan Dışişleri Bakanı olan İhsan Sabri Çağlayangil idi. Durumu kendisine anlattım. Bana, bu işte o kadar istek var, o kadar büyük paralar teklif ediliyor ki kimse elini süremiyor. Bu ancak bakan işidir. İçişleri Bakanı Faik Öztrak Bey'dir. 2002'deki Hazine Müsteşarı Faik Öztrak'ın dedesi. Gidersin, anlatırsın. Ancak onun emriyle çıkabilir. Başka yolu yoktur, dedi. Hiç unutmam o gün Arife, ertesi gün Kurban Bayramı. Bayramın birinci günü bakanın o güne kadar gitmediğim evine bayramlaşmaya gittim. Bir sürü kalabalık, gelen gidiyor, ben oturuyorum. En sonunda bakana, İzin verirseniz yandaki odada size bir şey söylemek istiyorum dedim. Kibar adam beni odaya aldı, durumu anlattım. Yolcunun akşam Türkiye'den ayrılacağının bilinmesi, bakanın benim hakkımda iyi düşüncesi sonucu, bir de herhalde adamın vadesi gelmemiş olacak, bakan yolcunun gemiden indirilmesi için telefonla emir verdi. İhsan Sabri de arkadaşımız olduğu için derhal bu emir İstanbul'a bildirildi, adam kurtuldu. Mr. Walker ile Mobil'in Ankara temsilcisi Haldun Bey, bakanın kararını duydukları vakit sevinçlerinden neredeyse beni uçuracaklardı. Adam ailesiyle birlikte vapurdan çıkarıldı. O gün tren yokmuş, ertesi gün İstanbul'dan ayrıldı. 2 gün sonra vapuru hükümet daha fazla tutamayacağını bildirdi. Vapur 600 kişi ile resmi sayı 769, Vehbi Koç 600 olarak hatırlamış. Boğaz dışında hangi devletin torpili, silahı ile bilmem battı gitti, 600 kişi de bir anda acı bir şekilde yok oldu. Savaş haberciliği. O zaman rating diye bir kelimeyi bilmezdik ama şu muhakkaktı. Alman-Sovyet Savaşı radyodaki haber yayınlarının izlenme oranını çok artırmıştı. Radyo devletin radyosuydu. Haberler de devletin kontrolü altındaydı ve Türkiye'de Türkçe haber dinlemek için tek seçenek oydu. Haberlerdeki Alman-Sovyet muharebeleri gittikçe daha heyecanlı bir hal alıyordu. Sabahları gazetelerde gördüğümüz savaş haritalarında da yer alan belirli şehirlerin adları ezberimizdeydi. Almanların savaşın ilk dönemlerinde ele geçirdikleri Kiev'i, Odessa'yı, Rostov'u daha önceden öğrenmiştik. Bir süre sonra bunlara Harkov ve Sivastopol eklendi. Daha sonra da Kafkaslardaki Elbrus. Alman birlikleri Elbrus Dağı'na bayrak çektiklerini gösteren ünlü fotoğrafla Karadeniz'in kuzeydoğusundaki en yüksek noktalara ulaştıklarını ilan ettiler. Elbrus'un zirvesi 5600 metreydi. Kafkasya'nın en yüksek yeriydi. Dünyanın her tarafına yayılan fotoğraflar, tabii en başta Türk kamuoyunun ilgisini çekti. Alman birlikleri o arada bugünkü petrol limanı Novorossiysk'e kadar gelmişlerdi. Batı sınırımızdaki komşumuz Almanya, neredeyse doğu sınırımızda da komşumuz olacaktı. O ihtimal gerçekleşmedi ama daha sonra Stalingrad hafızalarımıza yerleşti. Aylarca da gündemden çıkmadı. Stalingrad'ı Almanlar aldı, alıyor. Ruslar Almanları kovdu, kovuyor veya çevirdi, çeviriyor. Bu konudaki haberler birbirini izlemeye başladı. Yalnız bunlardan hangi tarafın daha ağır bastığı kolay kolay anlaşılamıyordu. Çarpışan taraflar karşılıklı olarak yaptıkları açıklamalarla birbirlerini yalanlıyorlardı. Radyo haberlerinden de bu yalanlamalardan hangisine inanmak gerektiği belli olmuyordu. Bu o günün koşulları içinde doğaldı. Radyonun haber bültenlerindeki haberlerin tümü Anadolu Ajansı'nın haberleriydi. Zaten bültenin adı Ajans Haberleriydi. Ajansçılık, radyoculuk dahil gazetecilik büyüyünce mesleğim oldu. Sonradan savaş yıllarında çalışan ajansçıların bir kısmını yakından tanıdım. Çok güç bir dönemden geçmişlerdi. Anadolu Ajansı'nın dış haberleri genellikle büyük dünya ajanslarının telsizle yaydığı haberlere dayanılarak oluşturuluyordu. Ajansın dil bilen redaktörleri hem dış hem de iç politika uzmanı haline gelmişlerdi. Haberlerini hükümetin dış ilişkilerini göz önünde tutarak düzenlerler ama her haberin kamuoyu üzerindeki etkilerini de hesaplarlardı. Savaşın gelişmelerinin Türkiye'yi olumsuz etkileyeceği izlenimini vermemeye, halkı heyecana düşürmemeye, hükümete güveni sarsmamaya büyük dikkat gösterirlerdi. Tereddütlü durumlar ortaya çıkarsa sorunu başlarındaki genel müdür çözerdi. Genel müdür, Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu'nun kardeşi Muvaffak Menemencioğlu'ydu. Sonraki büyükelçi Turgut Menemencioğlu'nun babası. Hükümetin politikalarının tüm ayrıntılarını birinci elden izler ve gereğini yapardı. Böylece ajans haberleri hükümetin isteklerine tamamen uygun olurdu. Tabii bu haberlerin objektiflik gibi, hızlılık gibi habercilik kurallarına tamamen uygun olduğu öne sürülemezdi. Ancak şunu unutmamalı. O dönemde kurallarına tamamen uygun habercilik yapmak büyük dünya ajanslarından hiçbirinin harcı değildi. Onlar da nihayet adları büyük de olsa savaş içindeki bir ülkenin ajanslarıydı. Reuters İngiliz, Havas Fransız, Associated Press Amerikan ajansıydı. Almanların DNB, İtalyanların Stefani ajansı vardı. Her biri savaşın sadece bir tarafından, o da kontrollü olarak haber alabiliyordu. Savaşın öteki tarafında da muhabir bulundurmaları imkansızdı. Öteki taraftan haber almaları o tarafın ajans ve radyolarını izleyerek mümkündü. Ama tabii öteki tarafın ajans ve radyolarının haberleri de aynı şekilde oradaki mercilerin kontrolünden geçerek yayınlanıyordu. Bu yüzdendir ki savaşın her günkü gerçeklerinin ne olduğunu anlayabilmek için iki tarafın da haberlerini izleyip karşılaştırarak yorumlar yapmaya çalışılırdı. Bunun malzemelerini Anadolu Ajansı dengeli bir şekilde verirdi. İngiliz Reuters Ajansı, Sovyetlerin şu bölgedeki karşı taarruzunun devam ettiğini bildirdi. Sovyetlerin TASS ajansı da Kızıl Ordu'nun bu taarruzda büyük bir başarı kazandığını haber verdi. Alman DNB ajansı ise Sovyet birliklerinin tamamen püskürtüldüğünü bildiren bir resmi tebliğ yayınladı gibi. Ajans bunları tarafsızlığa tam bir özen göstererek formüle ederdi. Bildirdi, ifade etti gibi nötr kelimeler kullanırdı. Belirtti veya o günkü dille tebarüz ettirdi gibi açıklanan şeyin gerçek olduğu anlamına gelebilecek olumlu kelimeler kullanmazdı. İddia etti gibi bunun gerçek olduğu şüpheli ama onun iddiası böyle diye anlaşılabilecek olumsuz kelimeler de kullanmazdı. Radyo programının Ajans Haberleri bülteninde de yayınlanan bu karşılaştırmalı haberlerin yorumlanması Radyo Gazetesi adındaki yayınla yapılırdı. Bu haberlerden hemen sonra başlayıp yarım saat kadar süren bir yayındı. Yurt içinde olup bitenlerin yanında savaşın gidişini de konu alır, ne olup bittiğini daha detaylı bir şekilde anlatırdı. Tabii bu anlatımın içinde hükümetin halka söylemek istediği şeyler de yer alırdı. Radyo Gazetesi, Basın Yayın Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde bir kurul tarafından hazırlanırdı. Kurulun üç kişisinden biri, kıdemli bir gazeteci olan, Ulus Gazetesi'nde de toplu iğne imzalı yazılar yazan Nurettin Artam'dı. Ona iki üniversite hocası yazar katkıda bulunurdu. Dış politika alanında Ahmet Şükrü Esmer, ekonomi alanında da Hazım Atıf Kuyucak. Yayın, sevgili dinleyiciler, günün siyasi manzarası şöyle görünüyor diye başlar, günün en önemli olaylarının yorumuyla devam ederdi. Hepinize aydın geceler dileriz diye biterdi. Haberlerden sonra genellikle Radyo Gazetesi de izlenirdi. Ayşe Abla ve Kimgiller. Ankara Radyosu'nun ajans haberleriyle Radyo Gazetesi dışındaki yayınlarına gelince, bir radyo çocuk kulübü kurulmuştu. Haftada bir yayını olurdu. Ayşe Abla diye bir kadın sesi stüdyoya alınan çocukları konuşturarak okuldan, evden söz ettirir, şarkılar söyletirdi. Evdeysek onu dinlerdik. Ayşe Abla sonradan öğrenecektim. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi hocalarından Nusret Hızır'ın eşi Neriman Hızır'dı. Sonradan Ayşe Abla Okulu diye özel okul açacaktı. Radyodaki çocuk kulübü yayını cumartesi akşamları erken saatlerde yapılırdı. İçinde skeçler vardı, dinleyici mektupları üzerine konuşmalar vardı, şarkılar vardı. Bunu sadece çocuklar değil, büyükler de ilgiyle izlerdi. Bu yayınlar bizim sınıf için bir başka açıdan da ilginçti. Sınıfımızın en sempatik kızlarından Tülin Çakmur da kulüp üyesi olarak bu yayınlara katılıyordu. Konuşuyordu, skeçlerde rol alıyordu. Akşamları radyo dinlerken onun sesini işitince etrafımızdakilere işte Tülin diyorduk. Tülin'in o zaman herkesin okuduğu radyo dergisinde fotoğrafları da çıkıyordu. Hatta hakkında bir de tanıtım yazısı yayınlanmıştı. Mimar Kemal İlkokulu öğrencisi olduğu belirtilmişti. Tülin derginin sorduğu sorulara yanıt verirken birkaç sınıf arkadaşının adını da vermişti. Böylece Mimar Kemal İlkokulu'nun hangi sınıfından olduğu anlaşılmıştı. Bu bizim için bir gurur nedeni olmuştu. Çünkü radyo çocuk kulübüne üye verebilen okulların ve hele sınıfların sayısı fazla değildi. Öteki programlar arasında bir de skeç dizisi hatırlıyorum.